bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Çiçekler Büyür, Emine Işınsu, Ötüken Yayınları, 10. Basım, 1998 İstanbul. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Nisan 2005. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. 1976'lardan bu yana Bulgaristan'da yaşayan millettaşlarımıza Bulgar hükümetlerinin uyguladığı insanlık utancı politikalar ve kanlı baskılar. İlay bir küçük kadın, bunlara nasıl karşı koyabilir? Gerçi tabancasında tek kurşun kalmıştır ama silahı kendisine çevirmek İlay'ın karakterine çok ters bir tutumdur. Oysa bedenler, beyinler ve sevdalar bu toprağa gübre olabilir. İşki çiçekler her yıl yeniden büyüyebilsin. 2 nokta, bir yürek satıldı, 1 milyon iğne, ne mutlu Türk'üm diyene, atsız kahramanlar, küçük dünya, azap toprakları, ak topraklar, tutsak, sancı, canbaz, Kaf Dağı'nın ardında atlı karınca eserlerinin yazarı olan Emine Işınsu, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı roman, TRT Radyofonik Oyun, Türk Edebiyat Cemiyeti roman, Türkiye Milli Kültür Vakfı roman, Türkiye Yazarlar Birliği roman ödüllerinin sahibidir. Emine Işınsu, Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM Yönetim Kurulu üyesidir. Babam Aziz Zorlu Tuna'nın ruhuna tükenmeyen sevgimle. 1. Bölüm. Seni çok seviyorum Mehmet Ali. Gürültüden sonra kulağıma çarpan bu sakin ses benim sesimdi. İçine yüreğimi, bedenimi, varlığımın tümünü koymuşum. Tanıdım derken hafızamın bir köşesine gömülüp kalmış bir hatıra kımıldayıp canlandı. Her şeyi pek açık gördüm. Renkler hiç solmamıştı. Bahar havası ciğerlerime doldu. Demek o günler pek de uzaklarda değilmiş. 1960'lar olmalıydı. Ortaokul 1. sınıftaydım, 12 yaşında. Tabiatta değişiklik yoktu. O bizim ihtiyar, koca güneş, arza bir kez daha sırıtmış, karlar erimeye başlamış. Toprak su içiyordu. Toprak, ha, sahibi uğruna, her bir şeye katlanabilen bir dişi köledir, onu iyi bilirim. Beslenmek ve doymak ister, ötesine aldırmaz. Çektiği eziyeti, çapayı, traktörü, daha bilmem neyi unutmuştur. Parçalandığını, aşağılandığını aklına bile getirmez. Kendisinden istenileni, kendisine bağlanan umudu hatırlar, verir. Doymaya görsün, elbet verir. Canım toprak, ana toprak falan filan gibi övgülerin yalnız alanlar tarafından aldıkları sürece yapıldığını da bilmez yahut bilmek istemez. İşte 1960'ların baharında toprak, kar suyunu yavaş yavaş emip içine sindirirken, şükranını ifade etmek için olsa gerek, bağrından akça bardakları fışkırmıştı. Her yıl yapar bunu. Toprağın suyla karışıp balçıklaştığı yerlerde ak yüzlü nazlı çiçekler, ak saplarının üstünde ürkek bir sevinçle titrerler. Bu çiçekler üzerinde açtıkları balçığa yakışır mı? Yahut o ince zarif saplardaki kudret nasıl bir şeydir ki bazen de başları üzerindeki karı delip boy verirler. Bilmiyorum. O zamanlar zaten böyle şeyleri düşünmez, sadece hissederdim. Bir heyecan incesinden kalınına bedenimi saran bütün kan damarlarımda dolaşır, ben ona isim bulamazdım. Töremizdir. 6 Mayıs'larda okul çocuklarını kıra götürürler. 6 Mayıs sosyalist hayvan bakıcılarının günüdür, köyün çobanları da bir yıllık resmi görevlerine başlamak üzere bugün seçilirler. Kırda öğrenciler ak çiçekleri koparıp birer ince dala dizerler. Süslü dallar çocuklardan analara verilen onaylanmış armağandır. İlkbaharın armağanı, ilkbaharın armağanı, ilkbaharın, yazın, güzün, kışın yegane armağanı desek daha doğru. Çığlık çığlığa koşuşan çocuklar son derece saf bir güzelliği ifade eden çiçekleri hiç acımadan koparıp büyük dikkat ve beceriyle dallara diziyorlardı. Kıvrılan sapların yana düşürdüğü ak yüzlerde can çekişmenin ıstırabı değil, herhalde kocaman bir hayret vardı. Demek hayat budur. Ben samimiyetle çiçeklerin böyle hüküm verdiklerini sanıyordum. Gürültü çok fazlaydı. Öğrencilerin tepindiklerini görüyordum. Akça bardakların bir kısmı dallara dizilirken, büyük bir kısmı da çamurlu küçük ayakkabıların altında ezildi. Demek hayat budur. Oysa onlar, karların altından başlarını uzatırken, hakikaten güçlüydüler. Umutla gülümsemişlerdi. Öyle ya, hayattan bir haz bekleyecek kadar kudretli ve beyazdılar. Çok sonraları bu iki sıfatın yan yana gelmesinden umudun değil, umutsuzluğun doğması lazım geldiğini öğrendim. Vahşetin değişik yüzü tohumları gibi toprağın üstünde zıp zıp zıplayan çocuklardan uzaklaşmış, bir ağaca dayanmış, öyle bekliyordum. Ne beklediğimi kendi kendime itiraf etmeme imkan yoktu tabii. Derken gördüm onu. Yine saçları alnına dökülmüştü. Kızıl, kumral iri bukleler. Üzerinde kendisine büyük gelen bir lacivert ceket vardı. Hemen anladım babasının ceketi olduğunu. Etekleri kasıklarını geçmiş, dizlerine kadar uzanmış, kol yenleri neredeyse parmaklarını örtecekti. Bacağında ise kaç yıldır tanıdığım eski pantolonu, rengi atmış, daralmış, bir hayli kısalmış, eski kaba botlarının da kapatamadığı çorapları görünüyor. Tek tekti çorapları, biri siyah, öbürü kirli beyaz. Bütün hepsini o bana yaklaşırken bir anda görüverdim. Yine bir akım geçer gibi oldu vücudumdan. Yine yay gibi geriliverdim. Geldi, tam önümde durdu. Sanırım o lacivert ceketle, babasının giysisiyle bana gösteriş yapmak istiyordu. Ne o dedim, nedir bu halin? Karşılaştığımız zamanlar ekseri ilk konuşan ben olurdum. Telaşımı, heyecanımı örtmek istercesine alel acele bir şeyler bulur, pek de düşünmeden kelimeleri ard arda sıralayıverirdim. Farkında olduğum en belirli duygu o zamanlar sanırım sadece onu incitmek arzusuydu. Halimde ne varmış be? Şaşırıp kızmıştı. Kazanmıştım. Pek de güvenmeye gelmez. Şöyle bir tutup ters yüz ediverir durumu. Dikkat. Umursamazlıkla dudak büktüm. Şu ceket dedim. Babanın değil mi? Babamın olsa ne var? Ne var? Yeni bir ceket bu. Anlıyor musun? Yeni. Senin değil. Ayağını kaldırıp yere vurdu. Çamurlu botun altında bir çiçek daha ezildi. O farkına varmadı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Yenidir dedim sana. Senin olsa, senin olsaydı, yani demek isterim ki Mehmet Ali, güzel şey senin olandır. Başkasınınki değil yani. Demek isterim ki Mehmet Ali. Demek istediğimi ben ne kadar bilebiliyordum ki ona anlatayım. Fakat o, istersen babamdan bana verir, istemem ki dedi. Hiçbir şey anlamamıştı. İyi ya dedim. Onu şaşırtmıştım ama incitememiştim. Epey sustuk. Birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. O başını kaldırmış, tomurcuklanan ağaçları seyrediyordu galiba. Ben çocuklara bakıyordum. Fatma'yı seçtim aralarında. Mehmet Ali'ye döndüm. Akça bardak toplamıyor musun? Çamurlu parmaklarını alnına götürüp buklelerini karıştırdı. Neden sonra cevap verdi. Toplayıp da kime götüreceğim? Anam var mı benim? Ya sesinin dikliğinden, sertliğinden, ya benim anamın varlığı ile yokluğu hiç belli olmadığından ona acımadım, omuz silktim. Babana götür. Bu kez o omuz silkti, cevap vermedi. Başını kaldırıp tekrar mühim işine döndü. Dalları incelemeye devam etti. Maria'ya götür diyecektim, dilimi tuttum. Sonra o bana sordu. Ya sen niçin toplamıyorsun? Canım çekmiyor. Neden? Sana ne be, sana ne? İlgisi hoşuma gidiyordu. Bir şeyler daha sorsun istiyordum. Bir taraftan da karşımda böyle dikilip durması canımı sıkıyordu. Sebebini hiç bilemediğim bir suçluluk hissediyordum. Biraz önce ayakkabısıyla ezip balçığa gömdüğü çiçeğe takıldı gözüm. Suçu ona yükledim, ona öfkelendim. Git yanımdan be, gitsene hadi. İnadına durdu, gülümsedi. Ağaçları seyretmekten vazgeçmiş, ellerini cebine sokmuş, ayaklarının üzerinde yaylanıyor ve beni baştan ayağa süzüyordu. Yaşına göre bedeni bir hayli gelişmişti ki karşımda onu kocaman bir erkek gibi görüyordum. Ben, dedi, biliyorum neden bu çiçekleri toplamadığını. Yine attı bir yalan, dudak büktüm. Neden? Kıvıracağı yalanı suratına çarpacaktım, tetikte bekliyordum. Çünkü bu çiçekler sana benziyor, kıyamıyorsun. Ha? Çiçekler sana benziyor, dedim. Hiç aklıma gelmemişti kendimi bir çiçeğe benzetmek. Ha? Garip, elimde olmadan baktım onlara. İncecik beyaz saplarını, eflatuna kaçan pembemsi beyaz yapraklarını gördüm. Tüy gibi, kelebek gibiydiler. Bir an bocaladım galiba. Hiçbir şey diyemedim. Mehmet Ali, ho ho ho diye pek kaba güldü. Çünkü, dedi, senin gibi küçücük onlar. Hem de çelimsiz, hem de beyaz. Ben ezerim onları, hepsini ezebilirim. Bak, bak. Pis eski botlarıyla bastı çiçeklerin üzerine, bastı. Bu küçük katliamı soluksuz seyrediyordum. Boğazıma bir yumru tıkanmış, konuşamıyorum. Genzim yanıyor, burnum sızlıyor. Ve ben zayıf ha, çelimsiz ha, ben beyaz ha. Öyle bir beyaz değişi vardı ki sanki o beyaz güneşi örten bir lekeydi. Hiç olur mu? Ne der bu çocuk? Ne yapar bu çocuk? Öbür kızanlar da sanki hiç işleri yokmuş gibi birer ikişer başımıza toplandılar. Mehmet Ali'nin sözlerini duymuş olacaklar, el çırpıp bağırmaya başladılar. İlay, İlay Akça Bardak, İlay, Akça Bardak, İlay, İlay, İlay. Ağlamak geliyordu içimden. Haykırmak, tepinmek ve o çocuğu tutup boynunu koparmak. Yapabileceğim şey ise ağlamamak. Daha doğrusu gözyaşlarımı onlara göstermemekti. Kollarımı arkaya dolayıp ağaca sarıldım sıkı sıkı. Gökyüzüne baktım. Güneş çekiliyor olmalı. Gök pembemsi, grimsi. Hayır, gözyaşlarım onların önünde akmayacak. Havalara bakmaya devam ediyorum. Çocuklar Akça Bardak İlay'dan bir türkü yakmışlardı. Kulaklarım uğulduyor, daha neler vızıldadıklarını duymuyordum. Türkünün ahengi beynimde çınlıyordu. Ağaca daha çok sarılıp derin derin nefes aldım. Sonra Mehmet Ali'nin o koca kahverengi gözlerinin içine baktım. İyice baktım, nefesimi ayarladım. Sense, dedim ona, küçük bir kırmızı yılansın Mehmet Ali. Sesim çok sakindi. Bu etkiledi sanırım öbür çocukları, sustular. Tekrarladım. Bir ufak kırmızı yılan, işte hepsi bu. İnce uzunluğundan yılanı, saçlarının renginden de kırmızıyı bulmuştum besbelli. Kollarımı çözüp ağaçtan, başka ne diyebilirim gibilerden iki yana açtım. Hiçbirini görmeden çocukların hepsine baktım, onları etkilemiştim. Zaten John Ahmet'in oğlunu sevmezlerdi. Beni bırakıp Mehmet Ali'ye sataşmaya başladılar. Kırmızı yılan Mehmet Ali, Mehmet Ali kırmızı yılan, kırmızı yılan Mehmet Ali. Onlar bağırışa dursun, ben yine başım dik, burnum havalarda. O anda galiba dedemin masallarından birinde yaşıyordum. Tıpkı bir sultan gibi süzülüp aralarından ağır ağır yürüdüm. Arkamdan sesleri geliyordu. Mehmet Ali'nin biriyle kavgaya tutuştuğunu, küfürlerini, gürültülerini duyuyordum. Belki çamurların üstünde yuvarlanıyorlardı. Lacivert ceket kirlenmiştir, babası kızacak. Dönüp de bakmadım arkaya, hiç bakmadım. Fatma'nın koşup yanıma geleceğini umuyordum, gelmedi. Yürümeye devam ettim. Biraz ötede dedemle Çakır İsmail dedeyi fark ettim. Acaba bizleri görüp konuştuklarımızı işitmişler miydi? Çocuklardan yana bakıyorlardı. Peki onlar böyle ikide bir başlarını alır, kırlara açılır, ağaçlıklara gider ne yaparlar, ne konuşurlar? Kaldı mı yapacak işleri, ya konuşacak konuları? Kaç yılın arkadaşı onlar? Dedem 100 yaşında olmalı, belki 200. Çakır İsmail de çocukluk yoldaşı. Dağlara beraber çıkmışlar, Çanakkale'ye beraber gitmişler. Gazetede çalışmaları, cemiyetteki faaliyetlerinde ve silahların arkasında hep beraber olmuşlar. Onların hayatını düşündükçe şu 100-200 sene de az. Yanlarına gittim. Dedem yüzüme bakmadan kolumdan çekti. Dizlerinin üstüne oturttu Çakır İsmail. ''Aferin kız hanım'' dedi. İki laf edip onca çocuğun aklını çeldin. Aferin. Hüseyin be, şu senin kızanda iş var. Akıllı, cesur. Dedem bir süre cevap vermedi. Dalıp gitmişti, gözleri ışıyordu. Neden sonra beni göğsüne daha bir sıkıca bastırıp, ''Ah'' dedi, ''Ah'' Tütün kokulu soluğu sıcaktı. Yüzümü okşar gibiydi. Damarları mor mor kabarmış, derisi çatlamış koca ellerini ovuşturdu. ''Daha su lazım'' dedi. ''Su, toprak, hatta gübre lazım.'' ''Ha?'' ''Elbet şaşırır Çakır İsmail. O bilmez dedemin beni taze fidanım diye sevdiğini. Bir şey anlamaz, şaşırır çünkü dedem habire taze fidanı üzerine konuşuyor. Hepsi lazım, hepsi. Çünkü çok taze, yeni tomurdu, yeni. Ama bilmem ki benim nanca zamanım kaldı. Yetecek miyim ona?'' ''Günü, suyu bulursun belki, toprak.'' ''Hıh, vermezler.'' Çakır İsmail'i toprağı fikrinden çekip koparmak zor. ''Duymadın mı herifi dün?'' diye devam etti. ''Ne söyledi? Şunca toprak bıraktık size. Buldunuz da aç it gibi ürüyor musunuz?'' dedi. ''Eğer istersek'' dedi. ''Onca hızı da alırız elinizden'' dedi. ''Sen de oturmuş gübre sayıklarsın. Günü geldi de hayvanların.'' B. nokta nokta U. ''Bile devlet malı oldu. Veririm sana gübre.'' ''Aklını mı kaçırdın abe pehlivan?'' Yakmaktan pek hoşlandığım kağıt parçaları gibi birden parlayıp birden sönüvermişti ihtiyar. Tıpkı o kağıt parçaları gibi kıvrılıp sarardı. Bir avuç kara toz kaldı geriye. Sanki püf desem dağılacak. Dedem yine onu hiç anlamamıştı. ''Abe sen ne dersin İsmail? Ya sen neden bahsettin?'' Şaşkın bakıştılar. Beraber geçen şunca yılın bir anlık kıymeti yoktu onlar için. Sanırım ne kırlaşmış seyrelmiş saçların, ne yüzlerini bölük pörçük eden çizgilerin farkındaydılar. Çünkü Hüseyin Pehlivan'ın gri gözleri hala hançer pırıltısında. Çakır İsmail'in kenetlenmiş çenesi hala çok güçlü, hala. Geriye kalan, oysa eski günlerde çok şey vardı bölüştükleri, korku, iman, zafer, kan. Yenilgi, çığlık, zafer, sevinç, endişe, duyguların tümü ve duygu ötesi, kavramlar, iman. Dinledim o günleri, çok dinledim. Sonraları acaba yaşayan ben miydim diye düşündüğüm oldu. Umut soluğu gibi bir şey. Kasaba kasaba, köy köy dolaşıp gençlere spor kulüpleri kurduran Mehmet Behçet tanıştırmıştı onları. O gün bugün ayrılmaz yoldaş oldular. Yeşilin en derininde, deli orman akşamlarındaki sükutta ve fişek sürerken tüfeklerine ve çığlık çığlık köy baskınlarında sarı kızın mezarı başında. Razgrad'da ise Mahmut Necmettin'le başlayan dostluk sac ayağı olmuşlar. Der ki, Necmettin o saf çocuk yüzünde iki koca göz taşırdı ki uşağım. Öyle tesirliydi ki o gözleri, işte yaşının küçüklüğüne rağmen bizi sürüyüp götürdü ardından. Ben İsmail Necmettin. Türk Sadası gazetesi. Hep üçünüz beraber miydiniz dedi. Yalnız üçünüz mü? Vardı başkaları elbet çok. Okumuş kişiler, yazarlar, öğretmenler çok. Ama biz üçümüz nasıl söylesem kafa arkadaşı gibi değil yalnız gönüllerimiz kardeşti. Anlayabilir misin? Bu yüzden o Çanakkale'ye varalım deyince... Cihan Savaşı'nda Çanakkale'de çarpışmak için buradan kaçarlar. Edirne'de birkaç ay silahlı talim gördükten sonra Gelibolu'ya sevk edilirler. Mahmut Necmettin orada fena hastalanır. Öldü ölecek diye yürekleri titrer. Ölmez ama silahsız sıhhiyedir artık sınıfı. İstanbul'a Hilali Ahmer Genel Merkezi'ne gönderilir. Bizimkiler savaşmaya devam eder. Üçü tekrar buluştukları zaman Çanakkale'den koyu vermedikleri düşman gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan süzülüp gelişlerini beraber seyretmişler, beraber ağlamışlar. Daha fazla duramamışlar mütareke başkentinde, dönmüşler. İstanbul'da yapacağımız bir şey kalmamış gibi geldi bize. Belki burada... Mahmut Necmettin Razgrad'a matbaa kurmuş. Deli Orman gazetesini çıkarmaya başlamış. Ne de olsa Necmettin okumuş adam, bilgili, yazar. Bizden üstün tarafları çok hem. Rakı sofrasında, sohbetlerde, güzel sevmede de üstün Mahmut Necmettin. Yüzünün çocuksu saflığı geçmiş, incelmiş, manalanmış, şık bir genç adamdır artık. Kelebek bıyığına özen göstermektedir. Kadınlar arasında itibarlıdır. Bizimkilerin pek iyi silah kullanan kalın, kaba parmaklarına karşı onunkiler zarif, bakımlı. Kalemini kullanmakta tüfek yerine. Bu yüzden değil mi zaten kaleminin önüne idam sehpası kurdukları? İsmail ile Bagriyanov'a koştu Kemen. Hem hemşehrisi hem de mektepten yakın arkadaşı Necmettin'in. Bagriyanov'u bildin mi uşağım? Hani anlatmıştım, 44'te burada başvekil olmuştu. Neyse işte, o kurtardı Necmettin'i ipten. 1923 senesiydi. Bahar çiçekler açmış. Kıra çıktık. Necmettin iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra rakı sofrasını kurduk. Hemen konuşmaya başladık. Bu kez nasıl, nereden başlayacağız mücadeleye? Soru bu. Yani nasıl, yoksa başlayıp başlamamak değil tartışma mevzu. Çakır İsmail silaha güvenenlerden, ortaya fırlayıp vuruşmak istiyor. Sabotaj, baskın taraftarı. Mahmut Necmettin'le dedem, neşriyatın tesirine daha çok inanıyorlar. Hüseyin Pehlivan toprağı, matbaa mürekkebine, her türlü hurufata tercih etmesine rağmen, diğerleriyle birlikte Mahmut Necmettin'i destekliyor. Böylece gazete macerası yeniden başlıyor. Çok değil, 2 yıl sonra matbaa baskına uğruyor. Tahrip ediliyor, gazete kapatılıyor. Mahmut Necmettin tevkif ediliyor. Biz İsmail'le köydeydik o sıra. Askeri idarenin Necmettin'i idama mahkum ettiğini duyduk. Soluk almadan koştuk Razgrad'a. Bu kez para kurtardı Necmettin'in hayatını. Tiyatro hazırlamışlar idareciler. Bizimkine kaçma imkanı hazırlayacaklar. Kaçarken de çavuş vuracak onu. Senin anlayacağın uşağım, bu çavuşa para yedirildi. Herif Necmettin'in sahiden kaçmasına göz yumdu. Tabii kalamazdı Razgrad'da. Plevni'ye geçti. Biz de köye döndük. Ta Milli Kongre'ye kadar. 1929 muydu Milli Kongre'nin toplanışı? Öyle. Görecektin uşağım. Milli Kongre'nin kararıyla Sofya'ya nakledilen Deli Orman gazetesi 4 yıl büyük hizmet görmüş. Çakır İsmail'le dedem artık çalışmamışlar matbaada ama sık sık arkadaşlarını görmeye gitmişler Sofya'ya. Ondan talimat almışlar. Kurulan spor kulüpleri, Turan cemiyetleri, azalar çığ gibi büyümüş. Ben İsmail Necmettin. Yıl 1933'e ulaşıp da Mahmut Necmettin bu kez suikastten zor kurtarıp canını kendini Edirne'ye atınca saç ayağı bozulmuş. Şimdi o uzaktadır. Geçen yılların birinde fotoğrafını yollamıştı. Dedem çok güldü. Demek bıyığını kesip boynuna kondurmuş kelebeği. Sonra ağladı dedem. Necmettin gittikten sonra ben ve İsmail ve o eski günlerin hepsinde sevinirken, acı çekerken ve mücadelenin her türlüsünde gönüllerdeki sır kelimelerin ardında kaybolmazdı. Konuşmasalar da anlarlardı birbirlerini. Şimdi sormak gerektiğini bile duymadılar. Biten günün eşiğinde soluk pembe bahar havası acayip sırlarla ağırlaşmıştı. Taşıyabilmek artık ikisine de zor geliyordu. Böyle düşünür düşünmez bir yerlere yuvarlanır gibi oldum. Ayaklarım boşlukta, ellerim boşlukta. Dedeme daha çok sokuldum. Anlatsın fidanını, beni söylesin istiyordum. Konuşmadı. Çakır İsmail ise eliyle boşver misali bir hareket yaptı. Kalkalım gayri dedi, akşam oluyor. Dedem destek bulmadan kalkamazdı. Nemli hava mermi taşıyan bel kemiğini fena halde sızlatıyordu. Benim omzuma bastı, ağırlığını verdi, soluklandı, kalktı. Haydi hayırlısı dedi, gidelim bakalım. Bu gece de geçsin. Geçer inşallah.